Ayrım 27.
Sayfa 250. Küçük kız olsun dedi. Beklerim. Güzel olsun da. Bu kadar bekledim nasıl olsa. Giyindi. Uzattığı iki tane milyonluk banknotu alışık bir tavırla kıvırıp Brujine'nin cebine soktu. Bak bunu şey için almıyorum dedi. Yani ben seni sevdiğim için senden para almam. Ne zaman istersen gelirim bak. Bu para akşam getirdiğim o şey için. Tabii anlıyorum. Ama sakın onu bana getirdiğinden kimseye söz etme. Etmem. Kapıya doğru yönelmişken durdu. Deniz kenarındaki masum kırıtkanlığıyla "İstersen sana başka şeyler de getirebilirim." dedi. Bunun bir bahane olduğunu düşünerek "Yok." dedi. "Zahmet etme. İstemem. Ben dayım gibi öyle eski eser koleksiyoncusu değilim. Bu akşam getirdiğin başka. Ama ne zahmeti olacak. Hem bende başka bir şey daha var. Onu mutlaka almak isteyeceksin. Dayın onu bulmamı çok istemişti. Şaşırarak baktı kızın yüzüne. Neymiş o dedi. Nasıl bir şey? Kurnaz kurnaz gülümsedi kız. Meraklandın değil mi? Dün akşam onu da getirecektim ama biraz ağır olduğundan. Beni yine çağıracağına söz verirsen getiririm. Söz. Neymiş bu peki? Dayına verdiğim elmas top vardı ya. İşte onun kutusu. Taştan bir kutu. Çok ağır. Kaldırım taşına benziyor ama üzerine ışık vurunca parıl parıl parlıyor. İç tarafında eski yazıya benzeyen bir şeyler var. Taşın içine kazınmış. Harfleri çok ufak, çok düzgün. Makineyle yazılmış gibi. Kulakları uğulduyordu. O top, o çember, şimdi de taştan yapılmış bir kutu. Bütün bunların ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordu. Ama hissediyordu. Heyecanının sesine yansımasına da engel olamıyordu. Onu getir bana dedi. Sana çok para vereceğim. Kız bu kez merak ediyormuş gibi safça ne kadar vereceksin dedi. Şey için değil bak o başka. Bunun 5 katı. İyi getiririm merak etme. Ama bak resimlerim iyi çıksın. Ben sen ne zaman istersen gelirim. Buradan çıkarken de dikkat et. Kimse görmesin seni. Kapının zincirini çekerken kız profesyonel bir edayla ayaklarının ucunda yükselerek boynuna sarıldı. Dudaklarını dudaklarına yapıştırdı. 22. Konuşkan bir insan değildi hırdavatçı. Müşterilerle yeğeni meşgul olurken kuytu dükkanının en serin köşesindeki kasasının başında ince damarlı, buruş buruş olmuş örümcek parmaklarıyla para alır, para üstü verir, isteyene KDV makbuzu keserdi. Karşıdaki denizcilik ve av malzemeleri satan dükkan sahibinin kaptan demesine karşılık hırdavatçı da gemi inşaat mühendisi sanıyordu onu galiba. O da mühendis bey diye çağırıyordu. Mühendislere karşı belirgin bir saygısı vardı. Tek erkek torunu teknik üniversitede okuduğu için de herhalde. Çarşı esnafı arasında yeni Foça'nın eski halini doğru dürüst bilen tek kişi de galiba oydu. Ona göre yabancılar gelmeden, yani yeni Foça şimdiki gibi bir turizm beldesi olma yoluna girmeden önce dirlik ve düzenlik içindeymişler. Her şey, herkes, doğa ve insanlar, kadınlar ve erkekler, büyükler ve küçükler çok güzel, sakin ve huzurlu bir hayat sürerlermiş. Sonra Deccal gelip her şeyi yok etmiş. Geri döneceğinden pek eminmiş gibi hala o güzel günlerin özlemi içindeydi. Ender olarak konuşacağı tuttuğu zaman söylediğine göre ataları çok çok eski zamanlarda da bugünküne benzer kıyamet günlerinin yaşandığını anlatırlarmış. Bugün yaşanılanlar o zaman yaşanılanların bir tekrarıymış. Deniz malzemeleri satıcısının aksine onun Mustafa Kemal'le arası pek iyi değildi. Deccal derken de galiba onu kastediyordu. Senin dayın Deccal'e inanmazdı. İnsanlar kendi kendilerini yok edecekler. Eskiden olduğu gibi sonra her şey baştan başlayacak derdi. Yeniden dünyaya geldiğimizde bugünkünden farkımız olmayacakmış. Ama bunun için de çok beklememiz gerekecekmiş. İyi hoştu da Biraz zındıkçaydı söyledikleri seninkinin, demişti bir gün. Galiba yalnız geriye dönüşün mutlaka yaşanacağı konusunda anlaşıyorlardı dayısıyla. Çünkü her şey bir yana, aslında arkeologlardan pek hoşlanmıyordu hırdavatçı. Her tarafı karıştırıp putları, putperestliği canlandırmaya çalıştıklarından yakınırdı. Dayısına da bu yüzden kızıyordu. Bir uğradığında da Allah'ın işleri hakkında ileri geri konuşur, ahkam keser, bizi de günaha sokardı. Öyle oturduğu yerde kitap okumakla bir yere varamaz insan diye şikayet etmişti dayısından. Yine bir gün bizim işimizi küçümserdi ama kendisi beceriksizin biriydi. O da senin gibi her şeyi kendisi yapmak ister ama ağzına yüzüne bulaştırırdı. Sen bir mühendissin, o öyle miydi ya? Bu tarafa her indiğinde mutlaka bize uğrar, ıvır zıvır bir şeyler alırdı. Yağlı boya, fırça, tiner, vida, musluk hortumu, musluk çantası, Japon yapıştırıcısı, beyaz çimento, hazır sıva, mala, tırmık, boy boy çivi, sinek teli, aklına ne gelirse. Bunlarla ne yaptığını bilmiyorum. Doğru dürüst bir şey yaptığını da sanmam, demişti. Oysa ileri sürdüğü kadar da beceriksiz değilmiş dayısı. Yöneticinin söylediğine göre bahçenin en ucundaki küçük ahşap kamariye ile bodrumun girişindeki bahçe alet ve edevatının konulduğu dolabı, hatta köpek kulübesini bile dayısı yapmış kendi başına. Hep bir köpeği olsun istermiş. Carlos'u alıştırmaya çalışmış o kulübeye ama başaramamış. Aynı sitedeki birçok komşusununki gibi özellikle ahşap kısımları, su ve elektrik donanımları eften püften yapılmış olan evinin hırdavat gereksinmesi eksik olmadığından, buraya yerleştiğinden beri belki yiyecek satanlardan bile çok uğradığı tek yer bu dükkandı onun da, dayısı gibi. Bu kez de ne yapmak istediğini belirtmeksizin 2-3 kilo kadar beyaz çimento ve alça aldı. Parayı öderken dükkanda başka müşteri olmamasından yararlanarak oralı değilmişçesine, bildiğim kadarıyla dayım her foçaya inişinde size uğrarmış dedi. En son ne zaman geldiğini anımsıyor musunuz acaba? Hırdavatçı garip garip yüzüne baktı. Niye sordun ki? Hidroforun çek valfi iyi çalışmıyor. Ben söktüm, contasını değiştirdim. 2 gün iyi çalıştı, şimdi yine gürültü etmeye başladı. Elektrikçi dayım ölmeden önce değiştirdiğini söyledi. Onu merak ettim. Yaşlı adam öfkeyle açtı gözlerini. Ben ona söylemiştim dedi. Öyle rastgele yerden alınmaz böyle şeyler. Ali Ağa'ya gitmiş de oradan almış. Ucuz diye. Olacağı bu. Tuhaf adamdı. Allah taksiratını affetsin. Sen onu sök en iyisi. Ben sana yenisini vereyim. İtalyan malı. Çok iyi bunlar. Bu tip küçük paket hidroforlar için. Bizde henüz eski fiyat. Peki onu da alayım. Adam hidroforun ambalajını sicimle bir güzel sardı, öteki aldıklarında plastik bir torbaya doldurdu. Parayı verirken oralı olmazdan gelerek, ''Ne zaman konuşmuştunuz dayımla en son, anımsıyor musunuz?'' dedi adama. ''Anımsamam mı? Ölümünden 1-2 gün kadar önceydi. Bir telaşla geldi. Tuvalet penceresinin vasistasını tamir edecekmiş. Köpek kulübesinin duvarını sıvayacakmış. Bir sürü malzeme aldı. Bir torba adi çimento, 2 kilo beyaz çimento, hazır sıva, küçük menteşe falan. Sen yapamazsın dedim, kızdı. Yalnız mıydı? Yalnızdı. Zaten o da dikkatimi çekmişti ya, son günlerde o karı hiç ayrılmıyordu yanından. Hocam hocam diye dolanıyordu peşinde. Benim pek gözüm tutmuyordu, ne yalan söyleyeyim. Deprem sırasında çöplükteki küçük gizli kasanın menteşesi çıkmış olsa gerekti yerinden. Sinirleri gergin. Bir şeyler oluşuyor çevresinde ve o ne olup bittiğini anlamıyor. Akşam bir gelse, her şey bu akşam aydınlığa kavuşacak. Nevnihan'la buluşacaklar ve aklını kurcalayan her şeyi soracak ona. Nevnihan ya da Marek, hiç önemli değil. Ortada somut bir takım veriler, belki de o akıl karıştırıcı, saçma sapan, safsata ya da gerçek ama insanın tüylerini diken diken edecek kadar korku verici kuramları doğrulayan kanıtlar olmasa hiç aldırış etmeyecek. Ama ne var ki billur falcı küresi kürenin ekvatoruna tık diye oturan cinsini kestiremediği özgül ağırlığı çok yoğun bir madenden yapılmış çember ortada, elinin altında. Gerçek, olabildiğine somut şeyler bunlar. Nasıl yok sayabilir, nasıl yatsır varlıklarını? Küçük kızın sözünü ettiği taştan mahfazada da var. Gelecek, getirecek onu da, hiç kuşkusu yok. Nedir bunlar? İnsanlığın geleceğini nasıl tehdit edebilirler? Bunların güçleri nereden kaynaklanıyor? Belki de hepsi gülünç bir masal. İleri sürülenler normal olarak kolayca gülüp geçebileceği bir takım akıl karıştırıcı varsayımlar. Ya kendisinin yaşadığı o dehşet dolu saatler? Yoğun ve sapık cinsellik hezeyanları? Onlar da mı düş? Artık gökyüzüne bakmak gelmiyor içinden. Yıldızlar, ay ve güneş, bok böcekleri, miniskül karıncalar, dev karıncalar, Carlos ve Carlos'un plastik yemek kabı birbirine karışıyor. Gözlerini alabildiğini açıyor, kapatıyor, beynine yerleşen Nemrut böceklerini yok etmek için kafasını taşlara vurmak istiyor. Nereden biliyor genç kadının aklından geçen bütün soruları çözümleyeceğini? Bilmiyor ama umuyor bunu. O sanki tek dayanağı. Bir tek o kurtarabilir saplandığı bataklıktan. Nevnihan ya da Marek hiç fark etmez. Aslında Singapur'dan beri beynine ve yüreğine işlemiş olan tek kadın, dönüp dönüp gelen, içinden, gönlünden hiç çıkmayan o kadın. Tek sevdiği, hiç unutamadığı. Bu odur, yüzü ve yaşı tutmasa bile. Belki de bir erken reenkarnasyondur. Doğrusunu kim bilebilir ya da aksini kim savunabilir? Yorgun aslında. En iyisi belki her şeyi bir tarafa bırakmak. Şu küre örneğin. Götürüp müzeye teslim etse. Deniz kenarında buldum dese. Ya da fırlatıp atsa o çöp çukuruna. Çöplerin arasına gizlese. Üstüne taş toprak yığsa. En iyisi belki de yok etmek onu. Kurşunlar yağdırsa parçalayamaz mı acaba? Hırdavatçıya giderken dayısının düşündüğü gibi yapmayı koymuştu aklına. O eski kazı çukurunun yamacındaki kasa gibi olan beton yuvayı dışarıdan görünmeyecek şekilde onaracak ya da yeni bir yuva kazıp hazırlayacak. Küreyi oraya gizleyecekti. Bunu bugün yapmalıyım dedi içinden. Sanki Nevnihan eve gelip de nerede diye sorarsa saklayamayacak. Sonra kızın getireceği taş kutuyu düşündü. En iyisi billur topu o mahfazanın içine yerleştirerek kaldırmak da ortadan. Başkasının eline geçmesine izin vermeden. Sonra evinin kapısını sıkı sıkı kapatacaktı. Evinin, aklının ve gövdesinin kapılarını. Hiç kimseyi sokmayacaktı içeriye. Hiçbir gereksinmesi yoktu başka insanlara. Bugüne kadar ne yaptıysa öyle yapar. Hatta en iyisi bu evden de kurtulmak. Sonra denizlerine döner. Bir dilekçe verse yine işe alırlar. Onlar almazsa bir sürü özel gemicilik şirketi var. Onun gibi deneyimli bir çarkçı başıyı nereden bulacaklar? Hem fazla paraya gereksinimi yok artık. Sadece biraz dinlenmeye. Günlerce yataktan çıkmadan. Uyusa, uyanıp hemen yeniden yatsa. O kadar yorgun ki. Geminin doktoru içki bağımlılığından kurtulman gerek diyordu. Alkoliksin dememek için böyle diyordu. Ne demekse içki bağımlısı. Hadi oradan. Aklı sıra kibarlık taslıyor. İçki bağımlısı değil o. Alkolik hiç değil. Akşamdan akşama 2-3 duble rakısı var. Gündüzleri genellikle biradan gayri içki koymaz ağzına. Sarhoş olmaz. Sağlığı yerinde. Arada bir belki enfiye çeker gibi bir tutam kokain. Onun sorunu başka. Sırtında boşuna geçen yılların ağırlığı var ve yapabileceği hiçbir şey yok. Gemiler onsuz gidip geliyor ummanlara. Çarklar onsuz dönüyor. Oysa yıllarca bunun tam tersini düşünmüştü. O koskoca petrol tankerlerini kim yürütecekti o olmasa? Biliyor, yalnız yapamayacak, başaramayacak. birisinin elinden tutup çeki düzen vermesi gerek yaşamına. Yavaş yavaş battığı bataklıktan çekip kurtarması. Peki o birisi kim? Bakkalın şapşal kızı mı? Yoksa kendisini Lolita sanan çadır büfenin çocuk fahişesi mi? Bunlar mı kurtaracak onu? Hadi canım sen de. Kurtulacak da ne olacak? Yaşasa, daha çok yaşasa, sonra ölse, ölse ve sonra gidip bir başka zamanda kendisinin bir kopyası olarak yeniden dünyaya gelse. Aynı aptallıkları yapmayacak, aynı bağımlılıklarla boğuşmayacak mı? Öyle demiyor mu dayısı? Ne diyor peki? Düşünmeye çalışıyor. Zihnindeki bu kargaşa o gizemli küreyi buluşuyla mı başlamıştı? Belki. Ya da çok daha önceden. Herkese nasıl anlatmaya çalışırsa çalışsın bunu kendisi biliyor. Hayır. Her şey çok daha önce başladı. Singapur'dan ayrılmalarıyla başladı. Artık bir daha geriye dönemeyeceğini aklı kesince ölüme doğru hızla yürümekten başka hiçbir kurtuluş düşünemez olmuştu. O zaman başlamıştı yavaş ölümü. Özellikle de Panama'daki 3 ay süren kalafatlama sonun başlangıcı gibiydi. O korkunç sinema talimleri. Hava çok sıcaktı. Parçaların gelmesi uzadıkça uzuyordu. Boş yere bekliyorlardı. İşçiler çok tembeldi. Bütün gün boş boş oturuyorlardı. Yapacak hiçbir işi yoktu. Kadınlar iğrençti. Sabah kalkar kalkmaz başlıyordu içmeye. Biralar ılıktı. Pis bir rom getiriyordu kaçakçılar gemiye. Gece yarısına kadar hiç durmadan içiyor, önüne gelene bağırıyor, hayvanlar gibi dövüşüyordu. Yine de sızamıyordu. Uyuyamıyordu. Sonunda doktor Ropinol vermişti uyuması için. 1/4 tablet. Tepesine yumruk yemiş gibi oluyordu insan ve bir anda yok oluveriyordu her şey. Ama gündüzleri de Ropinol içemezdi ki. Son birkaç yıldır Ropinol yazmıyor doktorlar. Eczacılar kırmızı reçete arıyor. O yüzden küçük yatıştırıcılarla, ağrı kesicilerle yetinmeye çalışıyor. Serseri olanlar gibi tiner de çekemez ya. Elinde son bir kutu kaldı. Can kurtaran gibi özenle saklıyor. Bir gün belki bir şişe viski eşliğinde hepsini birden indiriverir midesine. Geri dönüşsüz bir gelecekte uyanmak için. O çok sıkıntılı bekleyişleri sırasında Panama'daki melez kızılderili kadın bir kutu ekstazi getirmişti. İkinci kaptanla alem yaptıkları gece. Miami'den iki beyaz kadın geldiğini öğrenmişlerdi. Kadınlar iğrençti. Pek sıkıldığı bir geceydi. İlacın çıldırtıcı etkisine karşın uçları morarmış memeleri göbeklerine kadar sarkan, her tarafları salkım saçak kıllı, yaşlı ve yıvışık kadınlara yanaşamamıştı. Peki öteki tabletlere ne olmuştu? Denize attığını uydurdu. İnanarak. Oysa yalan olduğunu biliyor. Peki ne yaptı onları? Büyülü billur küreyi bulduğu günü anımsadı. O garip baş dönmesini, o baygınlık hissini. Sonra iki gece boyunca yaşadığı çılgınlığı. Dayısının öldüğünü bildiren faks mesajını aldığı zaman bunun kendisi için ne anlama geldiğini kestirememişti. Çok uzaklarda hiç görmediği bir yerde oturan keçi sakallı zararsız bir ihtiyarcıktı dayısı. Ölmüştü ve ona bu evi, eski Volvo'yu ve eve bakması, kimseye muhtaç olmadan geçinmesi için gerekli paraları bırakmıştı. Gemi doktorunun sözlerini anımsıyor. O her şeyini bilirdi. İyi ve kötü yanlarını. Gerçek bir dosttu. Bu ev senin için bir kurtuluştur demişti. Öyle miydi? Şimdi kestiremiyor, karar veremiyor. Emin değil. Kurtuluş olmasına kurtuluştu ama kurtulmayı başarabilmiş miydi? Neredeyse 2 aydır direniyor. Direnebiliyor mu? O küçücük cılız kızı baştan çıkarmak için beyninin bir köşesinde planlar kurmuş değil miydi? Pis bir katil örümcek gibi. Sonra dün gece... Kabahati üzerinden atmak için önüne çıkan fırsatı bile denememişti. Oldu dedi içinden. Sonunda olan oldu. Kız kendi ayağıyla geldi. Tıpış tıpış. Ne diye vicdan azabı çekecekmişim? Henüz gelişmemiş cinsel organı ve küçücük memeleri dışında yetişkin bir fahişeden ne farkı vardı? Vücudunun her tarafını ve bütün organlarını büyük bir ustalıkla kullanmasını biliyordu. Acaba kimden öğrenmişti bütün bu oyunları? İğrenç. Durakladı. Kimdi, neydi asıl iğrenç olan? Hem iğrenç demekle, itiraflarda bulunmakla aklanmıyor, günah çıkartmış olmuyordu ki insan. Üstelik bu gece olanlar bir başka gece yinelenecekti, biliyordu. Eroin alışkanlığından bile beter bir alışkanlıktı bu. Bir gün başı belaya girinceye kadar yeniden başlayacak, her seferinde bir daha olmaması için her şey üzerine yemin edecek, sonra yeniden başlayacak. Ya bakkalın kızı? Onu da yatağına atmayı hesaplamıyor muydu? Sıcak hala hafiflemiş değil. Sonra işte o. İlk olarak plajda güneşlenirken gördüğü, görür görmez yaşamında önemli bir yer tutacağını hissettiği, onu Singapur'dan beri hiç olmadığı kadar heyecanlandırmış olan genç kadın. Daha önce onun kadar güzel başka kadınlarla hiç birlikte olmamış mıydı? Olmuştu. Daha güzelleriyle bile. Bedelini ödedikten sonra dünyanın her tarafında yatabileceği pek çok güzel kadın bulabilir insan. Bulmuştu ve yatmıştı. Peki bu kadının da bir bedeli yok muydu? Neydi? Ne kadardı? O billur falcı küresi miydi bu bedel? Ya da dayısınınki gibi yaban domuzlarına yem olmak mıydı ödenmesi gereken? Önce dayısı, şimdi de kendisi. Neden ama? Dayısının o genç kadınla başa çıkmış olabileceğine aklı kesmiyor. Bu olası değil. Küçük kız başka. O bambaşka bir şey. Bir inanılmaz fenomen. Bir yapısal ya da bireysel zayıflık, sapıklık. Kendisininkinden çok farklı. Kendisini sapık biri gibi düşünemiyor. Cinselliğini askıya alarak aylarca açık denizlerde dolaştıktan sonra Bombay'da, Panama'da, Rotterdam ya da İstanbul'da karşısına çıkanların yaşlarına ve cinsiyetlerine bakmadan açlığını doyurmaktan öte bir şey düşünemeyecek hale gelmiş sağlıklı bir erkekti o. Hepsi o kadar. Olan buydu. Bir maldı önüne sürülenler. O da bedelini ödeyip alıyordu. Küçük kıza da ödemişti. Ödemiş miydi? Bir kandırmaca içinde miydi yoksa? Acaba bakkalın kızı da gelmiş miydi bu eve? Boğulacak gibi oluyor. Ona ne kadar ödemesi gerekecek?